Ayrım 4. Bin Hüzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş. Sayfa 49. Motel Rom'dan çıktığımda, çok iyi anımsıyorum, sokaklara tül tül incecik bir sis çökmüştü. Kendine kendi içerisinde yer açmak istercesine arada bir yavaş yavaş kımıldanıyordu sanki bu sis. Uzak uzak kabarıyor, kaynıyor, ortalıkta ne kadar çizgi ve renk varsa hepsini sile süpüre akıyor, yükseliyor, alçalıyor, ardından da bütün bunların hiçbiri olmamış gibi şehrin ve zamanın yüzüne, neredeyse binlerce yıldan beri orada duran küflü bir perde ağırlığıyla çivilenip kalıyordu. Sonra ben bakar bakmaz gözden yitirdiğim kapıların, yarısı yok olmuş vitrinlerin ve havada uçuyormuş gibi gözüken kirli duvarlarla bira kasalarından oluşmuş dağların arasından geçip, ürkek adımlarla başka sokaklara doğru yürüdükçe, ancak yanıma iyice yaklaştıklarında tamamlanabilen hayal meyal insanlar çıkıp geliyordu bu sisin içinden. Savaş kurbanlarına benzeyen, kolu bacağı eksik, burnu kulağı kopuk, sesi soluğu kısık ya da şekli şemali bozuk, eciş bücüş insanlardı bunlar. Ve ben her defasında onlara bakarken acaba içlerinden biri Alaaddin olabilir mi diye düşünüp heyecanlanıyordum. Heyecanlandıkça da ister istemez daha dikkatli bakıyordum tabii. Sisin içinde yavaş yavaş beliren alınları, şakakları, kulakları ve çeneleri tıpkı bir kaşif gibi meraklı gözlerle uzun uzadıya inceliyor ve onlara kendimce bir takım anlamlar yüklemeye çalışıyordum. Bazı alınları hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar kederli buluyordum söz gelimi. Ve onların üzerindeki çizgilerin derinliklerinde kimi zaman bebekler gibi mışıl mışıl uyuyan, kimi zaman toparlanıp ayağa kalkmak istercesine kımıldanan, kimi zaman da iri iri gözlerle bana bakıp duran çeşitli hikayeler görüyordum. Hikayeden çok hikaye görme arzusuna benzeyen, belli belirsiz, küçücük küçücük hikayelerdi bunlar. Soluk alıp verişleri yok, duruşları yok, okunuşları yok gibiydi. Gene de ben öyle baktıkça iki yana doğru akan alın çizgileriyle birlikte varıp şakakların üzerinde köpüre köpüre beyazlaşıyorlardı sanki. Oradan sisin beyazlığına taşıyorlar, belki sokakları sis kıvamıyla adım adım dolaşıyorlar, dolaşırken kavrulmuş soğan kokularından şarkılara, cam bardaklarından kırık kalplere, çerçöp dolu köşelerden hayallere, vitrinlere ve siren seslerine kadar her yere ve her şeye bulaşıyorlar. Ardından da şehrin, insanların, eşyaların, seslerin ve kıpırtıların hikayeleri arasında hiçbir iz bırakmadan sessiz sedasız, neredeyse dokunaklı bir şekilde kaybolup gidiyorlardı. Sonra ben onları başka bir sokakta yürürken sisin içinden çıkıp gelen başka bir anın, başka bir çenenin ya da başka bir kulağın hikayesinde başka başka kılıklara bürünmüş olarak yeniden görüyordum. Kimi zaman ayrıntı kılığına bürünmüş oluyorlardı söz gelimi. Kimi zaman bazı ayrıntıları örten sesten bir örtü, kimi zaman nefesi sararmış yaprak çıtırtılarına benzeyen içler acısı bir son. Kimi zaman neşeli bir başlangıç. Hatta gizemli bir gelişme kılığına bürünmüş oluyorlardı kimi zaman da. Büyülü bir yineleme, dilsiz bir renk, oynak bir karanlık, nedensiz bir duraksama, kanatsız bir ses, nefis bir oyalanma, bulanık bir duruş, şaşırtıcı bir coşku ya da zamanın ağırlığını üzerinden silkip atmaya çalışan yorgun bir anımsayış kılığına bürünmüş oluyorlardı da, gelip gelip uçsuz bucaksız bir okyanus halinde benim aklımın kıyılarına çarpıyorlardı. Öyle ki artık bütün bu olup bitenler yüzünden o günlerde birbirleriyle iç içe geçen, birbirinin sonuna ya da başlangıcına dönüşen, birbirini sevinçle karşılayan, birbirine hüzünlü bakışlarla yolcu eden, köşe başlarında birbirinin omzuna başını yaslayıp soluklanan, birbirinin dizinde uyuyan, kolundan tutup birbirini gezdiren, birbirini öldüren, birbirini doğuran binlerce, on binlerce, yüz binlerce hikayenin arasında gibiydim. Bir o kadarını da göremiyordum belki. Kamyonlardan yük indiren hamalların, onları seyreden işsizlerin, sağa sola koşuşturan garsonların, sokaklarda bir inilti gibi dolaşıp duran sarhoşların, koca göbekli tefecilerin, kumarbazların ve gecekondu semtlerinden koparılmış ürkek çiçeklere benzeyen genç kızların hikayelerini görebildiğim halde, hayallerini elektrikli süpürgelerin gürültülerinde öğütüp öğütüp toz torbalarıyla birlikte her gün çöpe boşaltan donuk bakışlı kadınların, tatlı dilli kafes kuşlarıyla, güler yüzlü çiçeklerle ve çeşit çeşit alışveriş manzaralarıyla süslü hikayelerini göremiyordum söz gelimi. Kahır uykularına yatmış bezgin erkeklerin, yorgan atlarının karanlığında kıvranıp duran çıplak ayaklı hikayelerini göremiyordum. Barların arka odalarından, otellerin üst katlarından ya da ıssız pansiyon pencerelerinden sokaklara sızan ıslak gülüşmelerle karanlık fısıltıların yer yer pembeye çalan hikayelerini sonra. Köprü korkuluklarına takılıp kalan bakışların, kapı kollarında biriken dokunuşların, sağda solda uçuşan kelimelerin, aynı ustanın elinden çıkmış demir halkalar gibi birbirine kolaycacık eklerini veren iç çekişlerin, binlerce kez hayal edildiği halde bir kerecik bile gerçekleşmeyen haykırışların, kıyıda köşede küflenip duran isyan dolu sessizliklerin ve bulutlara baktıkça bulut, kuşları düşledikçe kuş, sulara uzandıkça su olmak isteyişlerin hikayelerini de göremiyordum hatta. Ve bunca hikayenin arasından Alaaddin'in hikayesini arayan cılız bir hikaye şeklinde geçip geçip gidiyordum. İşte böyle kaç hafta, kaç yıl ya da kaç koca yüzyıl dolaştım bilmiyorum. Ama şimdi size şehrin ve zamanın o noktasında avare avare gezip dolaşırken, sonunda herkesin yeryüzünde Alaaddin'in yüzünden bir parça görmeye başladığımı söyleyebilirim. Müthiş bir şeydi tabii bu. Artık gözlerimi kime çevirirsem mutlaka ona ait bir renge, bir kıpırtıya, bir şekle ya da korkuya rastlayabiliyordum. Alaaddin ne yapıp edip un ufak parçalanmıştı da kimse kendisini bulamasın ve bilemesin diye tıpkı güzellik ya da çirkinlik gibi bütün insanların varlığına biraz biraz dağılmıştı sanki. Belki de ben sokaklarda yana yakıla dolaşıp onu tas tamam bir gövde halinde bulmaya çalışırken, o olanca parçalanmışlığıyla her köşeden bana bakıyordu. Elleri bütün insanların ellerindeydi söz gelimi. O ellerin salınışında, görünüşünde, ceplere girip çıkışında, bir şeylere uzanışında, irkilip aniden geri çekilişinde ya da ne bileyim para alışında, para verişinde, para sayışında ve bir başka eli, daha doğrusu başka evde yaşayan öteki parçasını kimi zaman dostça, kimi zaman sinsice, kimi zaman da ezip suyunu çıkartacakmış gibi sertçe sıkışındaydı. Nedense buna öyle inanmıştım ki artık o günlerde insanların ellerini bir araya getirebilirsem pekala Alaaddin'in ellerini yaratabilirmişim gibi geliyordu bana. Gözlerini bir araya getirebilirsem gözlerini yaratabilirmişim. Ya da ayaklarını bir araya getirebilirsem ayaklarını. Omuzlarını sonra duruşunu, gülüşünü, bakışını, eğilişini, doğruluşunu, yürüyüşünü. Tabii bütün bunları yapabilmek için öncelikle çam dallarının kıpırtılarına baka baka hayat bulan uzak dağ köylerindeki ihtiyarlardan tutun da o anda okyanusun karanlık sularında yolculuk eden kavruk tenli denizcilere, limanlarda ortalığı birbirine katan cırlak sesli satıcılara, kocaman elleriyle onları seyreden hamallara, gülüşlerinde rüzgarın uğultusunu taşıyan bozkır kadınlarına, otoyol fahişelerine, gözü paradan başka hiçbir şeyi görmeyen kan simsarlarına, bir saç tokasında var olup bir kelime darbesiyle ölenlere, sokaklarda boşluğa fırlatılmış bıçak gibi savrulanlara, hapishanelerde türkü söyleye söyleye çürüyenlere, köşklerde yaşayanlara, işsizlere, kapı kapı gezip ekmek dilenenlere, borsa zenginlerine, gazinolarda sabahlara dek göbek atanlara, böbreğini satıp karısını tedavi ettirebilmek için gazetelere ilan verenlere, geçim sıkıntısı yüzünden apartmanların tepesine çıkıp çıkıp ölümün kucağına atlayan babalara, astronotlara, göçük altında kalan maden işçilerine ya da ellerindeki naylon torbalarla gün boyu şehir çöplüklerinden yiyecek artığı toplayan çocuklara varıncaya kadar herkese, ama herkese ulaşmam gerektiğini düşünüyordum. Bu düşünceyi milyarlarca insanı içine alan uçsuz bucaksız bir hayale dönüştürüp zaman zaman şehrin taş döşeli sokaklarında dolaşıyorum diye kendi belleğimde dolaşıyordum hatta. Tozlu, bozkır yollarına düşüp binbir umutla güneşin altında ince ince titreşen ufukları aşıyor, varıp kel tepelerin gölgesinde yatan köylerin tavuk gıdaklamalarıyla delik deşik olmuş ıssızlığında konaklıyor, ardından hangi ülkede olduklarını bile bilmediğim ovaları geçip doruklarında çoban ateşleri yanan karlı dağlara tırmanıyor, bir zaman yamaçlardan paldır küldür yuvarlanıp nehir boylarında tıpkı bir su gibi çağıl çağıl akıyor, akarken adını sanını bilmediğim yerlerde adını sanını bilmediğim insanlarla karşılaşıp onların Alaaddin'e benzeyen yanlarıyla tanışıyor. Derken ince sesli bir ıslık korosu gibi usul usul hışırdayıp duran sazlıkların arasından geçip ansızın trenlere biniyor. Yolcularla çene çalıyormuş gibi yapıp gece geç saatlere dek aslında onların varlığında yaşayan Alaaddin'in çeşitli duruşları, çeşitli bakışları ya da çeşitli gülüşleriyle sohbet ediyor. Sonra herhangi bir istasyonda inip sessiz sedasız bu şehrin insanlarına benzeyen başka bir şehrin insanları arasına karışıyor. Onlarla birlikte her sabah işe, her akşam sinemalara, meyhanelere, tatsız tuzsuz komşu ziyaretlerine ya da içleri birçok anlamsız şeyle doldurulmuş eğlence merkezlerine gidiyor. Kimi zaman düğün törenlerine katılıp süzüm süzüm süzülen gelinlerin yanı başında ikinci bir gelin edasıyla sus pus duruyor. Kimi zaman piknik yerlerinde içleri kan ağladığı halde gülüp oynamaya çalışanlarla vakit geçiriyor. Kimi zaman şaşılası bir tembellikle oturup şapşal şapşal televizyon seyrediyor. Sonra işte böyle böyle o şehirdeki Alaaddin'in parçalarını da toplayıp tek tek belleğime doldurunca kalkıp limana doğru yürüyor. Derken bile isteye oralarda sürüp giden boktan bir kavgaya karışıp şöyle okkalı birkaç yumrukla birkaç tekme yedikten ve asık suratlı mahkeme kapıları önünde yıllarca süründükten sonra hapishaneye düşüyor. İşte bu sayede demir parmaklıkların gerisinde yatan Alaaddin'in çeşit çeşit halleriyle, öfkeli sessizliklerini, ranzaya uzanıp iç çekişlerini ve işkence görenlerin acı haykırışlarını işittikçe dört duvar arasına kapatılmış deli danalar gibi bir sağa bir sola gidip gelişlerini de alıp belleğimin bir köşesine koyma fırsatı buluyor. Sonra serbest bırakıldığımda ya da cesaretime cesaret katan 3-5 kafadarla birlikte hapishaneden kaçıp bir şekilde dışarı çıktığımda aynı serüveni yaşamaya yazgılıymışım gibi gene limana doğru yürüyor. Ortalığı birbirine katan o cırlak sesli satıcıları, sıra sıra dükkanları ve hamalları geçip hemen dev bir gemiyle denize açılıyor. Ardından anlatılması çok uzun sürecek korkunç bir fırtına tutuluyor. Denizin genişliği katlana katlana gelip büyük bir gürültüyle üstümüze yığıldıkça dünyanın öteki ucundaki insanlarda yaşayan Alaaddin'in değişik yanlarını asla göremeyeceğim endişesine kapılıyor. Derken ne halt edeceğimi şaşırıp tayfaların peşi sıra oraya buraya koşuşturuyor. Sonra da tam göğün alnını yalayan dalga seslerini aralayıp alelacele güverteden aşağıya atlayacakken tıpkı Alaaddin gibi kendimi gene şehrin karanlığında o mezbelelik yerlerde dolaşırken buluyordum. Artık oralardan hiç kurtulamayacakmışım. Günün birinde ıssız bir köşeye yıkılıp kalmasam, pis bir çukura düşmesem ya da korkunç bir kazaya kurban gitmesem bile size anlattığım o yıkıntıların, o lime lime dökülen acınası duruşların, o pörsümüş bakışların ve iğreti ilişkilerin arasında sittin sene dolanıp duracakmışım gibi kötü bir his vardı içimde. Belki de bu yüzden o semtin dışına çıkıp kararsız ve ürkek adımlarla çevremdeki görüntülerin içimde büyüyüveren yansımalarını kollaya kollaya başka yerlere doğru yürüyordum kimi zaman. Göl kıyısındaki iskeleye doğru söz gelimi. Gecenin buz kesen ayazında ya da günlük güneşlik bir öğle vakti iskeledeki sandalları, balık tezgahlarını ve kıyıyı döven dalgaların serinliğini geride bırakıp daha yukarılardaki kör çeşmeye doğru. Çoğunlukla da oralara giderken ne yapıp edip mutlaka iki yanı irili ufaklı bakırcı dükkanlarıyla dolu upuzun bir sokaktan geçiyordum. İs kokulu vitrinlerde duran kalaylanmış tepsilerin, kocaman sinilerin, çeşit çeşit çanakların ve tasların ışıltılarına dalıp çıkmak ya da onların üzerindeki işlemelerin ayrıntıları arasında kaybolup gitmek azıcık da olsa zihnimi ve gözlerimi dinlendiriyordu çünkü. Hatta her defasında bir vitrinden bir vitrine yansıyan, kaldırımlara dökülüp toz toz uçuşan ve sokaktaki görüntülerin çizgilerini yumuşattıkça yumuşatan o ışıltılarla yıkanıp arınıyormuşum gibi geliyordu bana. Ya da geride bıraktığım o mezbelelik yerlere dönüp Alaaddin'i bir daha arayabilmek için tepeden tırnağa yenileniyormuşum gibi. Kimi zaman da özellikle gündüzleri oradan geçerken kendimi çok eski bir zamanı yaşayan, henüz şehrin bugünkü görüntüsüyle kirlenmemiş, çok farklı bir sokaktaymışım gibi düşünüyordum. Hatta kapıların karanlığında oturan, yaşları 60'a, 70'e dayanmış, aksakallı bakır ustalarını gördükçe yalnızca düşünmekle de kalmayıp büsbütün inanıyordum buna. Evet, belki de inanmak istediğim için inanıyor ve içinde bulunduğum şehrin ve zamanın ağırlığını üzerimden atmışım da o anda yüzyıllar öncesinde geziniyormuşum gibi şimdi size kelimelerle anlatamayacağım ölçüde rahatlıyordum. Kapı aralıklarından gördüğüm bakır ustaları da büyüyüp bozulacakmış gibi kafalarını hiç kaldırmıyorlardı o sırada. Boyunlarını büküyorlar, kırış kırış bir alın, kıvır kıvır bir sakal, alacakaranlığa yayılan sıcak bir ter ve sürekli inip kalkan sabırlı bir el halinde çın çın bakır dövüyorlardı. Dizlerinin ucunda bir parlayıp bir sönen, hayal meyal ateşler oluyordu bu ustaların. Ateşlerin tepesinde de yolunmuş sakallar gibi tel tel uçuşan dumanlar. Sonra bu dumanların gerisinde, sanki orada değillermişçesine dikilen, çöp boyunlu, uzak uzak çıraklar. Sonra bütün bunların yanı sıra bu dükkanlarda bir elden diğerine çarçabuk aktarılan tasların ya da ani bir hareketle ters çevriliveren tepsilerin ışıltıları ile birlikte görünen ama bir türlü işitilemeyen tuhaf tuhaf bir takım cızırtılar, cızırtılarla çın çın seslerinin arasına sıkışıp kalmış mırıltılar ve havayı belli belirsiz dalgalandıran kıpırtılar oluyordu da işte o zaman ben hemen oracıktaki boşluğa başımı yaslayıp tıpkı dumanların gerisinde dikilen o çöp boyunlu çıraklar gibi sürekli çekiçlerin ucundan kopup çın çın sesleriyle birlikte zamanın yüzüne saçılan küçücük küçücük yıldızlara bakmak istiyordum. Ama tam da bunu istediğim ve içimden kelime kelime geçirdiğim anda bir de bakıyordum ki sokağın sonuna gelmişim. Ve önümde bambaşka bir sokak duruyor. Zamanın daha hızlı aktığı bambaşka bir sokak. Yürüyordum ister istemez. Zaten yürümeyip diretsem bile zamanın hızlılığı beni elimden eteğimden tutup kendi içerisinde savrulup duran insanların, otomobillerin, eşyaların, seslerin ve ışıkların karmaşasına doğru çekiyordu. Ben de boyun eğiyordum, çaresiz. Ama gene de o karmaşanın ortasında yürüyordum diye bir süre belleğimdeki bakırcılar sokağının ıssızlığında, bir bakıma kendi yarattığım zamanda yürüyordum sanki. Ve her defasında önceki gördüklerimle sonrakileri tıpkı iç içe geçmiş kartpostallar gibi birbirine karıştırıyordum. Renk renk ışıklarla aydınlatılmış cicili bicili mağaza vitrinlerinde aksakallı bakır ustalarını görüyordum söz gelimi. Ellerinde çekişlerle, parklarda bakırcı dükkanlarının karanlığında parlayıp sönen ateşleri, meydanlarda savrulup duran dumanları, köşelerde bu dumanların gerisinde dikilen çöp boyunlu çırakları ve bütün bunların arasında da çekişlerin ucundan kopup sağa sola saçılan o küçücük küçücük yıldızları görüyordum. Derken bir gün, üst üste çakışan bu zamanları ayakta tutan görüntülerin içinde Motel Rom'daki kadını gördüm. Gökdelenlerin dibindeki parkın merdiveninde durmuş, önünden gelip geçen insanların omuzları üzerinden hala Motel Rom'daymışız da karşılıklı konuşuyormuşuz gibi muzip muzip bana bakıyordu. Sonra başını çevirip yavaşça solundaki alacakaranlığın ortasında dikilen bakırcı çırağına baktı nedense. Ve hemen ardından da o çırağın gözleri önünde uçuşan yıldızların ışıltılarına dala çıka merdiven basamaklarını inip cadde boyunca neredeyse yerlerde hışırdayıp duran kuru yemiş kabuklarıyla irili ufaklı kağıt parçacıklarını da havalandırarak acele acele yürümeye başladı. Şimdi ben de onun neden böyle davrandığını anlayamadığım için hemen peşine düştüm tabii. Desem hiç kuşkusuz gerçeği saptırmış olurum. Pekala. Kabul edebileceğiniz gibi kadının peşine sırf bu nedenle düşmüş olamam çünkü. Onu yakalayıp konuşmak, Motel Room'un üst katlarında neler olup bittiği hakkında gene bir yığın söz dinlemek, Alaaddin'i nasıl bulabileceğime ilişkin yorumlar yaptırmak ya da yeni bir şeyler sormak için de düşmüş olamam. Belki de yalnızca beni bana ve şehre yabancı kılan, mekanik seslerle donatılmış, onca soğuk devinim arasında bildik bir kıpırtı gördüğüm, görür görmez heyecanlandığım ve tuhaf bir içgüdüyle onun titreşim alanına sığınmak istediğim için koşmuştum o anda. Gene de neden koştuğumu bilmiyorum tabii ve asla bilmek de istemiyorum. Sizin bilmenizde de yarar yok bence. Bilmenizde yararsızlık da yok. Hayatta karşılaştığımız birçok şey gibi nedeni kendinde saklı, sıradan bir hareketti benim koşmam ve asıl olan da buydu zaten. Ve sanki ben bu paragraf boyunca süren gevezeliğimi olanca sevimsizliğiyle yıllar önce koşmaya başladığım dakikalarda da sürdürmüşüm gibi kadın bunu fırsat bilip artık bir hayli uzaklaşmıştı. Ben de ansızın hızımı arttırdım bu yüzden. Zaman zaman caddeden gelip geçen otomobillerin rüzgarıyla yarışırcasına koştum. Zaman zaman aradaki mesafeyi kapatıp epeyce yaklaştım. Hatta kırmızı ışıkta beklerken bir defasında elimi uzatıp neredeyse omzuna, saçlarına ve ensesinin çıplaklığına dokunacak gibi oldum ama onu bir türlü yakalayamadım. Resmen kaçıyordu çünkü. Hem de öyle ustaca kaçıyor, kaçışını arada bir yavaşlamak, geride kalmak ya da birdenbire kaybolmak gibi çeşitli aldatmacalarla süsleyerek beni öyle çok şaşırtıyor ve uğultuyla akan onca kalabalığa rağmen hiç kimseye ve hiçbir şeye çarpmadan bir kaldırımdan diğerine pire gibi zıplaya zıplaya öyle çabuk geçiyordu ki artık ben onu yakalamak için değil de sırf bu kaçışın güzelliğini yakından görebilmek için koşuyordum sanki. Bir yandan da hiç bilmediğim yerlerden gelip geçiyordum koşarken. Kadının peşi sıra ortalığa ağır kokular saçan şehir çöplüklerine ve köprü altlarına gidiyordum söz gelimi. Ve oralarda ölgün ateşlerin başına üşüşmüş dilencilerle evsiz barksız insanları görüyordum. Avurtlarını şişire şişire tıpkı yırtık pırtık bir kurbağa sürüsü gibi eğilip ateşleri üfler, külleri uzun bir çubukla karıştırır, yüzlerini kaldırıp arada bir küfredercesine uzaklara bakar ya da mosmor kesilen elleriyle sağa sola dağılıp kağıt parçacıklarını toplarken onlar da bir an için beni ve benim önümden uçup giden kadını görüyorlardı belki. Ama sanıyorum neler olup bittiğini pek anlayamıyorlardı. Daha onlar gördüklerini tanımlayamadan biz birdenbire gecekondu semtlerine, o uçurum kenarına tutunmuş ürkek yüzlü yamuk yumuk evlerin arasına sıçrıyorduk çünkü. Ve soluk soluğa bu kez de oralarda koşuşturuyorduk. Sonra gök sümüklü şirin çocuklarla bakışları saksı çiçeklerinden öteye uzanamayan her biri birbirinden alımlı kayıp kızlarla, sigara parasına muhtaç kalmış genç erkeklerle ve ancak avlu kapılarının önüne taşabilen ya da olsa olsa komşu evlere kadar ulaşabilen yarı uykulu, beti benzi solmuş hayatlarla dolu sokaklardan, o sokakların kederiyle birlikte akıp sessizce aşağılara iniyor, balık pazarından sızıp caddelere dalga dalga yayılan deniz kokularını geçiyor ve kendimizi göz açıp kapayıncaya dek ya kocaman bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde ya kokteyl salonlarının fokur fokur kaynayan kalabalığında ya da fi tarihinden kalma harap konaklarla gökdelenlerin iç içe geçtiği, çevresi yüksek duvarların, pahalı otomobillerin ve insanı tedirgin edici sessizliklerin yanı sıra beli silahlı izbandut gibi adamlarla da kuşatılmış, bol ışıltılı, esrarengiz yerlerde buluyorduk. Bulvarlara paralel uzanan, Zifiri karanlık sokaklarda kimi zaman da boşluğu buruşturan kanlı ölüm hırıltılarının, gövdelerin şeklini almış korkuların, diken ormanı gibi çoğalan ürpertilerin ve hızla görünüp kaybolan pencerelerdeki hayal meyal karaltıların arasında. Ya da iri gözlü çocuk haykırışlarıyla çınlayan hastanelerin acil servislerinde. Aşk reçeteleri satılan hoş kokulu romantik çarşılarda. Binlerce kişinin gök gürültüsünü andıran bulanık bir sesle hop oturup hop kalktığı stadyumlarda, çıt kırıldım insanların girip çıktığı pastanelerde, metro istasyonlarında, miting alanlarında, şarkılarla küfürlerin birbirine karıştığı okul önlerinde, otobüs terminallerinde derken kadın birdenbire kayboldu. Hayır, bir düş gibi değil. Bildiğim, tanıdığım, sıcaklığına alıştığım ve sanki peşinden koşarken birkaç kez yakalayıp nereye giderse gitsin diye bile isteye serbest bıraktığım birisi gibi kayboldu. Bense kala kaldım. Şimdi gözlerimi elimdeki kalemin ucunda ezilen sessizliğin cızırtılarından ayırıp o ikindi vaktine çevirdiğimde nedense oracıkta kala kalan kendimden önce şehrin ortasındaki havuzun göğe fışkıran sularını görüyorum. Yanıp sönen binlerce damla birbirlerine eklenip çözülerek berrak bir sesle ışıl ışıl uçuşuyor. İkindinin sarısı yavaş yavaş aydınlanıyor onlarla. Meydan aydınlanıyor. Kurumuş ağaçlar sonra meydanla birlikte. Ağaçların dibinde naylon kuşlar satan yüzleri kırış kırış ihtiyarlar. Hızla gelip geçen simitçilerin susam kokulu sesleri sonra da. Piyango bileti satan adamların beyaz şapkaları. Kalabalığın adımları. Karşı kaldırıma dizilen ayakkabı boyacılarının elleri ve poposuna bağlı kamyon lastiğinin üzerinde sürüklenen bacakları kopuk dilencinin çerçöp dolu saçları. Hatta ben baktıkça bütün bu insanların gördükleri şeyler, işittikleri sesler ve girip çıktıkları, terk ettikleri ya da varmak üzere oldukları çeşitli yerlerde aydınlanıyor da artık şehir belleğimde büsbütün tamamlanıyor. Ben orada, işte havuzun birkaç adım ötesinde hiç kımıldamadan duruyorum. Yüzüm tıpkı o günkü gibi allak bullak. Anlaşılan hala yaşadığım şaşkınlığı üzerimden atamamışım. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen belki olup bitenleri de görmüyorum hala. Ağaçların dibindeki naylon kuşların başına bir yığın çocuk üşüşmüş. Görmüyorum söz gelimi. İhtiyarlar ağızlarını büzüp kuşlar gibi ötmeye başlamış. Görmüyorum. Benim görmediklerimi gören bir çöpçünün süpürgesine yaslanıp ağaçlara doğru baktığını, sağ taraftaki caddeye ellerinde pankart taşıyan bir yığın göstericinin doluştuğunu, polisin gelip onları kordon altına aldığını ve o sırada esnafın olacaklardan korkup dükkan kepenklerini şangır şungur kapattığını da görmüyorum hatta. Tıpkı bir heykel gibi orada öylece dikiliyorum. Ama bir süre sonra beklenen kıyamet kopuyor caddede. Başka bir deyişle, coplar birdenbire konuşmaya, pankartlar bir bir düşmeye ve insanlar da sağa sola dağılıp çil yavrusu gibi kaçışmaya başlıyorlar. Çığlıklar uçuşuyor artık havada. Ansızın patlayan cam şangırtıları, acı acı yankılanan siren sesleri, fırlayan ayakkabılar, saçlar, saç tokaları ve eller ayaklar uçuşuyor. Göstericilerden bazıları açık alanlara doğru koşacakken sanki ruhlarında yaşayan sinsi bir polis tarafından yönlendirilmişçesine caddeden ayrılan daracık sokaklara giriyorlar nedense ve tepelerine inen cop yağmurunun da etkisiyle oralarda sıkışıp kalıyorlar. Kendi içerisinde debelenip duran gövdelerden oluşmuş kocaman bir gövde halinde. Bazıları ne o daracık sokaklara giriyor ne de açık alanlara koşuyor. Oldukları yere çöküyor, ellerini ensesine bağlayıp kafasını bacaklarının arasına iyice sokuyor ve coplar inip kalktıkça sürekli ama sürekli bağırıyor. Öyle ki Seslerin mi görüntülerden, yoksa görüntülerin mi seslerden çıktığı anlaşılmıyor artık. Üstelik bütün bunlar inanılmaz bir hızla bir anda olup bitiyor. Derken kalabalıktan kopan sırma saçlı bir kız her nasılsa akıl edip can havliyle meydanın genişliğine atıyor kendini. Alev alev yanan kıpkırmızı bir yüz, harıl harıl soluyan yarı açık bir ağız ve ne yapacağını şaşırmış korkulu bir telaş halinde palas pandıras bana doğru koşuyor yani. Hayır, okumakta olduğunuz bu kelimelerin ardındaki yalnızlığın içinde oturan bana doğru değil. O gün orada, meydandaki havuzun yanı başında duran ve başını çevirip ansızın kızın koştuğunu gören bana doğru. Galiba bu durumda ben, artık kızı oradaki ben de fark ettiğine göre, yıllar öncesine gidip kıza o zamanki gözlerimle baksam ve onun için koşuyor yerine koştu desem daha iyi olacak. Evet, sırma saçlarını savurta savurta koştu. Hızla havuzdan fışkıran suların aydınlığına girip çıktı. Önümden soluk soluğa geçti ve meydanın öteki ucunda ansızın patlayan silah sesleriyle birlikte gözden kayboldu. Geriye onun yüzündeki dehşetin titreşimleri kaldı sanki. Hatta bu titreşimler kimi zaman salkım salkım uçuşan incecik buharlar, kimi zaman alıştığımız renkler, kimi zaman da sesler, şekiller ve şekillerin arasındaki boşluklar halinde hemen hemen her yere yerleştiler. Sonra ben orada nedense ilk kez artık Alaaddin'i şehirde bulamayacağımı düşündüm. Aklıma nereden estiyse belki de bir anın içindedir o, dedim kendi kendime. Hatta nicedir bana, dünyaya ve kendisine ulaşabilmek için o anı sarıp sarmalayan çeşitli zamanların, o zamanları tıklım tıklım dolduran eşyaların, o eşyaların varlığına sinen geçmişlerin ve geçmişlerin içinde zonklayan geleceklerin altında tıpkı bir böcek gibi debelenip duruyordur dedim. Sonra belki ona ulaşabilmek için artık benim ne olduğunu bile bilmediğim bir eşyanın varlığından geçmem, herhangi bir şeyin ruhuna sızmam ya da belli bir zamanı dolaşıyorum diye bütün zamanları bir uçtan bir uca yürüyüp o kayıp anı ele geçirmem gerekiyordur dedim. Sonra da belki Alaaddin'i, Alaaddin'in kaybolduğu bir hikayede aramalıyım diyecektim ki birden kaleyi gördüm ve aklımdan geçen şeyi bulmuş gibi hızlı hızlı yürümeye başladım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 63.